Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval Forum'dan herkese merhaba. Ben Yavuz Baydar. Korona virüs vakaları Türkiye'de hızla yayılmakta. Medipol Hastanesi kaynaklarına göre şu anda en az 145 bin vaka söz konusu. En az. Bu da önümüzdeki günlerden itibaren Türkiye'de dikey ve hızlı bir artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesli mesajı da durumun ciddiyetinin yönetim tarafından kavranmaya başladığını gösteriyor. Bu durumda en can alıcı olan soru tıka basa dolu cezaevlerinde malum 300 binden fazla mahpus var. Bunların 50 binden fazlası insan hakları gözlem evine göre siyasi mahpus pozisyonunda. Bu son derece acil sorun konusunda ne yapılır? Bunu ele alacağız. Bizimle birlikte Ahval yazarı Nesrin Naz. Nesrin Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Avukat Veysel Ok. Merhaba Veysel.
Merhaba Yavuz Bey.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Şebnem Hanım siz de hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve HDP milletvekili Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu. Ömer Faruk Bey siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Şimdi durumu değerlendirmeye başlayalım. Tahliye beklentisi çok yüksek. Bunu sosyal medyadaki kampanyadan, bu kampanyaya katıldığından anlıyorum. Öncelikle Ömer Faruk'la başlayalım. İşte durumu ve ne gibi bir beklenti içinde olduğunuzu, buradan nasıl bir sonuç çıkacağını eğer çıkarsa, kısaca değerlendirirseniz sohbeti böyle başlatabiliriz.
Evet, efendim zaten bir yıldır bir infaz yasası gündemde ve mahpuslar, mahpus yakınları hep bunu bekliyorlar. Biz cezaevlerine gittiğimizde ihlaller evet çok var ama en önemli soru bize infaz yasası ne zaman gelecek? Her yerde, her koğuşta hep bu soru soruluyordu bir yıldır ve bu konuda bir gelişme olmadı, rafa kaldırılmıştı ama dayanılacak bir halde de değildi cezaevleri. 300 bin civarında mahpus var ve en son koronavirüs geldi. Koronavirüs zaten çok kötü olan şartları daha da ağırlaştırdı. Şu anda cezaevleri zaten yürütülemez bir durumdaydı ve daha da kötüleşerek sürdürülemez bir duruma geldi. Bunu sosyal medyadan milyonlarca kişi söylemeye çalıştı. Biz siyasiler, milletvekilleri, partiler söylemeye çalıştı ve sonunda iktidar infaz yasasını gündeme aldı. Hakikaten gündeme almaması mümkün değil çünkü cezaevlerin durumu çok kötü. On binlerce boş yere tutuklu yatan insan, adil olmayan yargılanmalar sonucu mahkum edilmiş yüz binlerce insan ve gerçekten çok büyük bir sağlık tehlikesi şu anda cezaevlerini bekliyor. Cezaevleri raporları oluşturuyoruz Meclis İnsan Hakları Komisyonu olarak ve önceki dönemden farklı olarak iktidar vekilleri apaçık ziyaretlerde gördüğümüz ihlalleri çok fazla örtemiyor bu raporlarda. Belki son zamanların en önemli raporları oluyor bu raporlar. Çünkü ihlaller apaçık ortada ve biz koğuşları ziyaret ettiğimizde orada ağlayan anneleri, perişan çocukları, hasta yaşlıları gördüğümüz zaman gerçekten nefesimiz tutuluyor ve diyecek tek bir kelime bulamıyoruz açıkçası. Hepimiz böyle bir durumda kalıyoruz. Çok kötü tablolar görüyoruz. Çok üzücü şikayetler dinliyoruz. Sağlık sevkleri konusunda zaten büyük bir sıkıntı var. Kalabalık had safhada 8-10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi, kimi kadın koğuşlarında 8-10 kişilik koğuşta 21 kadın 9 çocuk olan yerler gördük. Böyle bir yer zaten gayri insani. Sıcak su eksikliği, normal su eksikliği, kesintiler, insanların 5-6 dakika içinde yıkanma zorunluluğu, iaşelerdeki yetersizlik ve bütün bunlar bir araya geldiği zaman immün sistemde büyük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Hem bir doktor hem bir insan hakları savunucusu olarak bu konuyu çok sıkıntılı bulurken koronavirüs salgını geldi ve zaten kötü olan sağlık sevkleri şu anda gerçekten adeta felç olacak bir noktaya geldi. Şu anda haber alıyorum. Mesela kanser hastaları var. Koronavirüs salgını dolayısıyla hastaneye gönderiliyor. Kemoterapilere aksıyor. Cezaevlerinde karantina koğuşları oluşturuluyor ve hijyene dikkat edilmiyor. Maske, eldiven kullanmayan ikameler mahpuslara hastalığı bulaştırma riski içinde ve gerçekten son derece sıkıntılı bir ortamda infaz yasası veyahut da ikinci paket ile mutlak surette bir iyileştirilme yapılması lazım. Ama tabii ki ayrımsız bir şekilde olmalı bu. İktidarın bu insani felaket ve kabus ortamı karşısında hala siyasi bir takım diretmeler, dayatmalar içinde olması kesinlikle kabul edilemez.
Peki Şebnem Hanım, virüs vakalarının cezaevlerine girdiğine dair size duyumlar var mı ve ne derecede acil hareket edebilir? Şimdi iş top meclise gidecek gibi gözüküyor. AKP'den yapılan son açıklamalarda işte bu kapsamın genişletilmesi için muhalefetle konuşulacak deniyor. Ama haberlerden anladığımız kadarıyla bu böyle bir sürüncemede bırakılarak işte gelecek hafta olacak. Oradan uzlaşma çıkacak, hazırlanacak. Yani bu anki haberlerden ortaya çıkan manzara en az bir ay böyle sürüncemede bırakılacak durum söz konusu gibi. Virüs girdiyse cezaevlerine, bunu bilmiyorum, size gelen bilgiler vardır. Buradan nasıl bir tablo çıkabilir, karar alma süreci?
Şimdi özellikle kamuoyunda da paylaşılan Balıkesir Kepsut cezaevi ile Edirne cezaevinde pozitif vaka olduğuna ilişkin iddialar vardı. Tabii biz gerçek bilgiye ulaşmakta çok ciddi sorun yaşıyoruz. Türkiye'de aslında şeffaflık en ciddi sorunlarımızdan olmuştur her zaman. Biz bu ülkede kolera salgını olduğunda da işte bağırsak enfeksiyonu canım diye açıklamalar yapıldığını, biz her salgında bunun örtbas edilmeye çalışıldığını bilen insanlarız. Ne yazık ki burada da aslında şeffaflıkla ilgili ciddi sorun olduğunu gösteren veriler var. Rakamlarla ilgili bu rakamların hakikati yansıtıp yansıtmadığına ilişkin kaygılarımız var ne yazık ki. Ve cezaevlerine gelince cezaevleri daha da kapalı kutu. Güvenlikçi politikalar izleyen iktidar burada da gene güvenlikçi yüzünü gösterdi ve ilk yaptığı iş özellikle görüş yasağı getirmek oldu. Oysa görüşe gelene kadar ki zaten kapalı görüşlerde cam arkasında görüşme oluyor. Dolayısıyla bir risk barındırmıyordu. Ama görüş yasağı getirip insanların yakınlarından haber almasını, yakınları ile iletişim içinde olmasını engelleme girişimi ilk adım oldu. Bu da güvenlikçi politikanın bir sonucu. Tabii bütün bunlara ek olarak şimdi bir infaz yasa tasarısı yapılıyor ama güvenlikçi politikaların önde geleni İçişleri Bakanı teröristlere uygulamayacağız bunu diyor. İçişleri Bakanı'nın terörist dediği insanlar bu toprakların düşünen, tartışan, eleştiren insanlarıdır. Gazetecileridir, avukatlarıdır, hekimleridir, aydınlarıdır. Dolayısıyla yalan söylemektedirler. Bu yalanı da ısrarla hepimizle paylaşmaktadırlar. Böyle olmadığını biliyoruz. Gizli tanık adı altında yalancı tanıklarla insanları tutukladılar, insanları mahkum ettiler. Tetikçi suç ceza mahkemeleri tutuklamanı esas olduğu bir mekanizma kurdu ve cezaevleri bugün 300 bini aşan nüfusuyla Türkiye'nin en riskli bölgelerinden oldu. İnfaz koruma yasalarını bile, kendi yasalarını bile uygulamayıp hamile kadınlara doğumhanede kelepçe takıp tutuklama girişiminde bulundular. Bunların risklerini görüyoruz. Bence toplum olarak aslında terörün ne anlama geldiğini, terör suçunun yeniden Türkiye için güvenlikçi politikaların dışında tanımlamasını yapmanın zorunluluğunu hatırlatmak gerekiyor. İnfaz rejiminde eşitliği tanımlamak gerekiyor. Hızla cezaevlerinin boşaltılması ve insanların eğer gerekiyorsa farklı kapatılma dışı seçeneklerle gözetim altında tutulması sağlanmalı. Biz başından beri bunu söylüyoruz, bunu savunuyoruz insan hakları kurumları olarak ve bu tehlikenin çok büyük olduğuna işaret ediyoruz. Ve salgın günlerinde, korona günlerinde özgürlük demek dışında bir seçeneğimiz yok.
Peki, Nesrin Hanım'a sözü vermeden önce Veysel Ok'la değerlendirmesi için Veysel Ok'a sormak istiyorum. Şimdi hukuksal açıdan bakıldığında ortada belli ki acil olan bir talep var, bir süreç var, çok ciddi risk ve tehlike boyutu var. Anlaştığım kadarıyla AKP-MHP arasındaki kişilerde, yargı infaz mevzuatındaki düzenlemesindeki değişikliklerde adil suçlulara öncelik verilmesi, siyasi nitelikli suçlulara öncelik verilmemesi gibi bir eğilim gösterildi. Yine bize gelen duyumlara göre sadece terör suçlarından tutuklu ve mahkum olan dışında aynı zamanda devlete karşı işlenmiş suçlar, casusluk düşündü buydu da bunun dışında gibi bir durum var. Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor Veysel kısaca? Yani hukuk çerçevesinde durum nasıl?
Bu bir duyum değil. Şebnem Hanım'ın ifade ettiği gibi İçişleri Bakanı terör suçlarının bu infaz değişikliği kapsamına alınmayacağını açıkça ifade etti. Bu ciddi bir ayrımcılık barındırıyor. Çünkü terör suçüsüne ifade edilen insanlar sözü, yazısı veya bir konuşması görüntüsüyle veya işini yaptığı için şu anda cezaevinde tutuluyor. Bunlar avukatlardır, bunlar gazetecilerdir, bunlar siyasetçilerdir. Mesleğini icra eden insanlardır veya Facebook'ta sosyal paylaşım yapan insanlardır. Bu tamamen ayrımcı bir tutum. Biz kendi müvekkillerimiz adına mahkemelere başvuru yaptık bu kampanya dahilinde. Gazeteciler için tahliye edilsin. Çünkü hakimlerin ve mahkemelerin tahliye yetkileri var. Adli kontrol hükmüyle infaz değişikliğini beklemeden bu riski göz önüne alarak, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini de kullandık ve cezaevlerinin en riskli yerler olduğunu ifade ettik. Bu yüzden infaz değişikliği beklenmeden biz gazetecilerin tahliyesi talep ettik yazılı olarak. Ancak bundan bir sonuç alacağını düşünmüyoruz. Çünkü bu bir siyasi karar. Yani siyasi iktidarın bu konuda bir beyan ortaya koyması lazım, bir irade ortaya koyması lazım ki hakimler de tahliye etsinler. Bu tamamen ayrımcı bir durum. Türk Anayasası'na aykırı bir durum. Çünkü bütün infaz değişiklikleri herkese eşit uygulanmak zorunda. Suç vasfı konusuna bir ayrım güdülmeden herkese eşit olarak kullanmak zorunda. Bir de şunu eklemek istiyorum. Şu anda cezaevinde olan herkes zaten tutuklu. Çoğunluk insan tutuklu. Yani haklarında kesinleşmiş bir hüküm söz konusu değil. Buna Osman Kavala da koyabilirsiniz, Selahattin Demirtaş da koyabilirsiniz, Ahmet Altan'a koyabilirsiniz. Haklarında kesinleşmiş bir hüküm söz konusu değil. Normal şartlarda bile anayasaya uyulsaydı tahliye edilmesi gereken bu insanlar bu olağanüstü koşullarda derhal tahliye edilmeli. Çünkü devlet onların sağlıklı yaşam hakkını sağlamakla mükelleftir. Biz dilekçelerimize şu şerhe düştük. Herhangi bir olumsuz durumda bu kararı reddeden hakimlerde çıkacak sonuçtan mesullerdir. Bu yüzden biz infaz değişikliğini beklemeden başvuru yaptık. Ama infaz değişikliği meclise gelince burada muhalefete büyük iş düşüyor. Ömer Bey'in çok büyük çaba sarf ettiğinin farkındayız. Siyasi tutuklarında bu infaz değişikliği dahil olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf etmeliyiz. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi 145 bin vakadan bahsediliyor. Zaten normal koşullarda Türkiye'deki cezaevleri sağlıklı bir insanın yaşaması için gerekli koşullara sahip değil. Hem beslenme açısından, hem hijyene ulaşım açısından, hem doktora ulaşım açısından. Yani normal koşullarda bile bir mahpus bir doktora günlerce ulaşamıyor. Bu koronavirüs gibi bir durumda cezaevlerinde olacak bütün bu olumsuzlukları düşünmek dahi istemiyorum. Bu yüzden Türkiye'deki hakimlerin anayasaya uyarak infaz değişikliğine beklemeden dahi şu anda herkesi tahliye etme yetisi var. Kaldı ki sulh ceza hakimi tutuklama mekanizmasını ifade etmiştik. Daha dün bir sulh ceza hakimi koronavirüsten tedavi altına alındı. Kalemi izolasyona tabi tutuldu. Yani bu herkes için bir hastalık. Yani onları tutuklayan hakim şu an koronavirüs. Onun empati yapması lazım. Bütün hakimin empati yapması lazım. İnfaz değişikliği beklemeden anayasaya ve ceza mahkemesi kanuna göre o yetkileri var. Adli kontrolle ev hapsi yapabilirler. Birçok farklı seçenekler söz konusu. Eğer bunu yapmazlarsa da çıkacak sonuçtan herkes mesuldür.
Peki. Nesrin Hanım, değerlendirmeniz bütün bu yorumların ardından. Şimdi öncelikli olan tabii tutuklular var. Veysel Okunç'un tutukluları. Hükümlüler de var. Siyasi suçlar var. Siyasi suçlar içeride mahkumlar var veya tutuklular var. Bir de diğerleri var. Ama çok yoğun bir şekilde ayrım gözetmeden derhal tahliye kampanyası var. Burada adil bir çözüm nasıl olacak?
Şimdi Yavuz, dün değil ondan önceki günkü konuşmamızda güvenin altını çizmiştim. Böyle bir salgını yönetebilmeniz için kamuoyunun size güvenmesi gerekiyor. Yani salgını yönetenlere, bu krizi yöneten iktidara güvenmesi gerekiyor. Neye güvenmesi gerekiyor? İktidarın sorunları anladığına, kavradığına ve böyle bir salgın karşısında tüm vatandaşlarına eşit muamele edeceğine, tüm vatandaşlarına diyorum, suçlu, suçsuz ayrımı yapmadan, etnik ayrım yapmadan, benden olan, benden olmayan ayrımı yapmadan. Çünkü salgında hepimiz öncelikle şunu kavruyoruz ki, en temel hakkımız yaşam hakkı. Yaşayabilmemiz için de sağlık haklarımızın olması ve o sağlık sistemine ulaşabilmemiz gerekiyor. Şimdi dışarıda olan bizler bir şekilde kendimizi yalıtarak ya da işte bazı karantina önlemlerini kendimizce alarak o kümelenmenin dışında kalıp koruyabiliyoruz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Pandemi uzmanları uyarıyor. Orada çok değerli doktor arkadaşlarım var. Ömer Faruk orada, Şebnem Hocam orada, onların yanında. Ben bunları söylemek bana düşmez ama altını çizmek istiyorum yine de. Çünkü bütün pandemi uzmanları şunu söylüyor. Önlem almanız değil, erken önlem almanız önemli. Hız önemli, hız. Ne kadar hızlı davranırsanız o kadar ölümü yapabilirsiniz, engelleyebilirsiniz. Cezaevlerinin durumu belli. Senelerdir zaten konuşuyoruz cezaevlerinin durumunu. Yani hem fiziki koşulları yeterli değil, hem karşılaştıkları işte muamele, yargılama usulleri, bütün bunlar konusunda çok ciddi sorunlar var. Son zamanlarda işkence gündemimizde sıradan mahkumlar dahi sağlık hizmetlerine ulaşamıyorlar. Yeterli bir şekilde korunamıyorlar, yeterli suya, yeterli yiyeceğe, yeterli havalandırma imkanlarına sahip değiller. Şimdi bu nedenle baktığınız zaman bu açıdan cezaevleri bulaşıcı hastalıkları yaygınlaştıracak, özellikle Türkiye'deki cezaevleri yaygınlaştırmak için en uygun ortamı sunuyor. Yani nemli, hijyen koşulları yeterli değil ve beslenme yetersizliği var, yetersiz sağlık hizmetleri var. Bu nedenle hiç zaman geçirmeden önce hemen tutuklular, sonra ne diyoruz? 60 yaş üstü riskli grup diyoruz değil mi? 60 yaş üstü ne olursa olsun ayırt etmeden hemen serbest bırakılmalı. Virüsten daha kolay etkilenildiği ya da etkileneceği ve virüs taşıyıcı olduğu tahmin edilen kesimler hemen serbest bırakılmalı. Hakkında hüküm verilmemiş olan tutuklular ki zaten bizim ceza kanunumuzda Eysel Bey de doğrulayacaktır. Tutuksuz yargılama esastır. Tutuklular hemen serbest bırakılmak zorunda. Bakın bu kararı bugün alsak bile Yavuz Bey. Bu kararı bugün alsak bile almamız gereken önlemler çerçevesinde hemen yarın salamıyorsunuz. Çünkü her bir mahkumu oradan çıkardıktan sonra zorunlu karantina koşullarına tabi tutmak zorundasınız. Bu karantina koşullarına tabi tuttuktan sonra ancak evlerine yollayabilirsiniz. Yani böyle de bir şey var. Şimdi meclise bir tasarı gelecek, öyle görünüyor. Fakat Veysel Bey'in de söylediği, Ömer Hoca'nın da dikkat çektiği şeyler, işte siyasi suçluları terör suçu olarak kabul ettikleri suçluları bunun dışında tutacaklar. Şimdi terör suçu deyince kamuoyu şöyle bir duruyor. Diyor ki ya evet teröristler de mi affedilecek diyor. Şimdi burada öyle bir algı yaratıyorlar ki. Çünkü biz yıllardır terörü eline silah alan, bomba patlatan, insanların canına kıyan insanlar olarak biliyoruz teröristleri. Oysa son 3-4 senedir eli kalem tutan, iktidarı eleştiren, ufacık bir yazı yazan, tweet atan, bir televizyonda konuşma yapan herkes terörist olarak kabul ediliyor. Ya da ortak bir bildiriye imza atan, herkes terör suçuyla yargılanıyor. Şimdi terörün kapsamını böylesine genişlettikten sonra ve herkesi, size karşı olan herkesi o torbaya doldurduktan sonra terörün dışındaki suçlar dediğiniz zaman bu vicdanlara aykırı, bu yer alınacak önlemlerin hiçbir şekilde işe yaramayacağını gösteren bir uygulama. Bir başka şeye de dikkat çekmek istiyorum. Bakın bu arada Ömer Bey çok daha iyi bilir bu sonuçları. 3000'e yakın galiba sağlık çalışanı KHK ile ihraç edildi. Bugün bizim en çok o sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var. Bir yerde okudum 620 bin sağlık çalışanı kadro bekliyor diyor. Oysa biz Diyanet'e sürekli atama yapıyoruz. Buradaki sağlık çalışanları kadrolarını şimdiye kadar vermekten imtina ettik. Evet öğretmenler önemli ama ilk açıkladığımız önlemde sağlık çalışanı 21 öğretmen ataması yaptık. Yani Allah aşkına yani ben kesinlikle iktidarın sorunun vehametini anladığı kanısında değilim. Eğer anlamış olsalardı bir bakan kendisine sorulan evet bunlar olmadığında bu çalışanlar ne yiyecek, ne içecek, bunların ücretleri nasıl ödenecek, bunlar nasıl kendilerini, hayatlarını idame ettirecekler sorusuna bu gündemimizde değil demezdi. Yani şu anda görüyorum ki birçok şey gündemlerinde değil ama koşullar bizi öyle bir yere getiriyor ki İran bile 85 bin mahkumu içlerinde siyasi mahkumlar olmak üzere serbest bıraktıysa burası da zorunlu olarak serbest bırakmak zorunda kalacak ama korkarım o kararı verdikleri anda çoğu kişi vicdanında taşıyamayacağı ağırlıkta bir yükle bu noktaya gelecek. Benim en büyük korkum o. O nedenle tekrar ediyorum hız bir an önce. Daha önümüzdeki hafta meclise gelecek bilmem ne olacak. Böyle bir zamanımız yok. Yani madem her şeyde bir kişiye bu yetkileri verdik. Madem o yetki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken neden de yani işler çok yavaş giderdi hızlandırmak için böyle bir sistem kuruyoruz dendi. İşte şimdi o sistemin devreye girmesi ve bu acil probleme çözüm bulması gereken yerdeyiz. Yani ve bir takım işte görevden almaları KHK'yla bir gecede KHK'yla atıyorsunuz. Değil mi insanları işlerine son veriyorsunuz. Bu da bir KHK'ya bakar. Bir kanun hükmünde kararnameye bakar. Evet. Şimdi bunu bekliyoruz.
Peki. Toparlayalım. Ekleyecek bir şey var mı? Katkıda bulunmak
için. Ben katkıda bulunabilirim.
Evet. Buyurun.
Nesrin Hanım'ın rakamlarına biraz daha açıklık getireyim. KHK ile ihraç edilen sağlık çalışan sayısı 15 bine yakın. Çok büyük
eyvah,
bir rakam.
Eyvah.
Ve takipsizlik beraat aldığı halde bile iade edilmeyen çok kişi var. Bunların arasında şu anda çok önemli bir bilim insanı var. Mustafa Ulaşlı, ABD ve Hollanda'da koronavirüs hakkında doktora çalışması yapan Türkiye'deki tek bilim insanı. Ama gadre uğramış, 4 yıl önce ihraç edilmiş ki o ihraç edildiği anda bile koronavirüs tedavisi hakkında çalışmalar yapan bir insandı. Ve şu anda da iade edilmek için yaptığı başvuru bilim kurulu tarafından nazar itibari alınmamış. Onun dışında güvenlik soruşturması nedeniyle bekleyen yüzlerce doktor var. Biliyorum bana çok başvuruyorlar. Ve bu redden sonra idare mahkemesine başvurup bekleyen yüzlerce doktor var ve ataması bekleyen binlerce insan var. Sağlık açısından zaten çok önemli, yetersiz kadroya sahip bir ülkeyiz ve işte böyle çok önemli, deneyimli, birikimli bir büyük KHK sağlık kadrosu şu anda devre dışı. Nesrin Hanım'ın dediği gibi bir KHK'ya bakar madem öyle, bu insanlara iade etsinler. Çünkü olay siyasi değil, olay insani. Ve bir de şunu belirtmek isterim Yavuz Bey. İlk defa ahval ekranlarından bunu kamuoyuna açıklamış olalım. İktidar maalesef ölümleri gizliyor. Ölümleri gazetecilerin haber vermesinden 2 gün önce bölgem Kocaeli'de, Kocaeli'nin en saygın gazetecisi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs müspet 2 vakanın öldüğünü duyurdu ve bu yalanlanmadı. Bu haber gazetede, Ses Kocaeli'nde yayınlandıktan sonra on binlerce kişi okudu, çok büyük ilgi gördü ve ardından gazetenin saygın genel yayın yönetmeni 65 yaşındaki İsmet Çiğit gece yarısı polisler tarafından evinden gözaltına alındı, kelepçelenerek götürüldü ve bunun üzerine diğer arkadaşı hastaneye giderek hayır haberi ben yaptım, onu bırakın beni gözaltına alın dedi. Onu bıraktılar, Güngör Aslan'ı gözaltına aldılar ve daha sonra savcılık soruşturmasında neden yalan haber yaptın sorusu sormadılar. Sadece neden böyle bir haber yer aldı sorusunu sordular ve haber silindi. Böyle bir olay oldu. Yani iktidar bu vakaların duyulmasını istemiyor maalesef. Cezaevlerinde de buna benzer vakalar raporlanıyor ama anında yalanlanıyor. Ben birçok yerdeki eksiklikleri söylediğim anda savcılıklardan yalanlama geliyor. Ama daha sonra yetkililerle görüştüğüm zaman aslında yalanlamanın yalan olduğunu görüyoruz. İşte Edirne'de...
Siz şunu öneriyorsunuz, yani Nesrin'in söylediği gibi, madem bir KHK ya da bir başkanlık rejimi var, meclis bir şekilde devre dışı bırakılsın ve bir an önce bir kanun hükmünde kararname benzeri bir kararla, merkezi bir kararla derhal harekete geçilsin diyor. Sen katılıyorsun.
Muhalefet partilerinin buna hayır diyeceğini hiç düşünmüyorum Yavuz. Yani evet. Şu anda bugün çıkan haberde işte henüz daha 3. yargı paketini muhalefetle görüşeceklermiş falan. Yani son derece uzun bir süreç. Oysa Türkiye'deki vakaların gelişimi, bakanın açıkladığı resmi gelişim bile İtalya'nın çok önünde gidiyor farkındaysanız. Yani çok, o geometrik şeyi, dizilimi çok yüksek yani.
Evet.
Bakın Yavuz Bey.
Evet.
Şu anda tıbbi olarak Türkiye'de koronavirüs aşısı çalışması yapılmıyor. Ama bu bahsettiğimiz KHK'lı doçent Mustafa Ulaşlı bu çalışmayı, aşı çalışmasını Türkiye'de yapabilecek kapasitedeyim. Ama bize imkan verilmiyor diyor. Türkiye KHK'larla nasıl Türkiye'ye ve dünyaya ve insanlığa kötülük yaptığını gösteriyor aslında. Bu insana fırsat verilmeli. Bir an evvel Sağlık Bakanı duymalı. Ben yoğun gayret sarf ediyorum bakanın bu konuda bir an evvel adım atması için ve diğer binlerce KHK'lı deneyimli sağlıkçının hizmete geri dönmesi için umarım akılları başlarına gelir diyelim.
Peki, son sözü
benim bir çağrım olacaktı tutuklular açısından. Bizim Ziya Ataman isimli bir gazeteci müvekkilimiz var Van cezaevinde şu anda. Kanser tedavisi görüyor. Onun tahliyesi talep ettik. Aziz Oruç gazeteci, Ağrı'da çok ciddi sağlık sorunları var. Onun tahliyesi talep ettik. Türkiye'deki yargıçlara ve hakimlere bir çağrım var. Hukuka uyusunlar. İnsanların yaşam hakkıyla oynamasınlar. Tutukları derhal tahliye etsinler. Ahmet Altan'a örnek vermek istiyorum. 70 yaşında Silivri cezaevinde, yaş itibariyle risk grubunda. Bunun için yasal düzenlemeye gerek yok. Hakimlerin yetkisi dahilinde anayasa onlara bu yetkiyi vermiş. Ceza muhakemesi falan yetkiyi vermiş. Hukuka uyusunlar. Yoksa hem hukuken hem vicdanen bu durumun altından kalkamazlar.
Peki Şebnem Hanım, son söz sizde.
Teşekkür ederim. Aslında merkezi ve baskıcı politikalar yerine kolektif aklı hayata geçirecek yeni politikalara ihtiyaç var. Dünya zaten bize böyle bir uyarı veriyor. Doğa böyle bir uyarı veriyor. Biz dünyayı hor kullandık. Biz birbirimizi hor kullandık. O nedenle biri karar versin, bu uygulansın yerine hep beraber bizim bunu talep etmemiz gerekiyor. Yasalarına bile uymayan bir sistemden söz ediyoruz. Bize hakikati söylemeyen bir Sağlık Bakanı ile karşı karşıya olduğumuzu işaret eden veriler var. Burada milletvekilimiz de paylaştı. O zaman bizim hakikati talep etme hakkımız var. Bizim özellikle de demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri üzerinden bu dönemi başarıyla atlatabileceğimiz koşulları oluşturma çabası içinde olmamız gerekiyor. Ve hızla evet infaz rejiminde eşitlik ilkesi gereği insanların özgür bırakılması gerekiyor. Bunun için çalışmanın yapılması gerekiyor. Buna muktedirdirler. O emir altında karar veren bütün yargıçlar bir günde tutukluları tahliye etme kararı verebilirler. Bir infaz kanunu tasarısını beklemek gerekmiyor.
Evet, evet. Anayasa açık hocam. Anayasa açık. Anayasaya uysalar yetiyor.
Evet, hukuka evet. Uysunlar.
Peki. Çok teşekkürler. En acil şu anda Türkiye gündeminin en acil konularından, sorunlarından bir tanesini ele aldık. Cezaevleri 300 binden fazla parmaklıklar arkasında saklar var ve bunların 50 binden fazlası siyasi mahpus konumunda. Ne yapalım? Dikey ve hızlı bir şekilde yükseliyor ve bu konuda atılması gereken adımlar en acil, en çok, en büyük beklentiyle beklenen adımlar arasında. Evet, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Nesrin Naz, ahval yazarı, Veysel Okurçuk ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur, Fincancı bizlerle birlikteydi. Hepinize çok teşekkürler. Tekrar
teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ediyoruz.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.